Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 22. yıl dönümü. Öcalan, Türkiye'nin Şam rejimine yönelik baskısı sonucu Suriye'den çıkış yapmıştı ve ilk olarak Avrupa'ya gitmişti. İtalya'nın başkenti Roma'da bir süre kalan Öcalan, siyasi sığınma hakkı verilmeyince Rusya ve en son Kenya'da yakalanmasına kadar yaşanan süreç böylece başlamış oldu. Kürt meselesini derinden etkilen bu yakalanmanın üzerinden 22 yıl geçti ama o süreç hala tam olarak aydınlatılmış da değil aslında. Öcalan yakalanması Türkiye için kuşkusuz bir başarıydı Türk devleti için. Kürt tarafı için ise uluslararası komplo anlamına geliyor. 9 Ekim'in perde arkasında neler yaşandı? Öcalan'ın yakalanmasında hangi ülkeler, liderler rol oynadı? Bugünkü konuğumla bütün bunları konuşacağız. Gazeteci Perver Yaş. Perver, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Burhan.
Perver, kısaca ben özetledim ama tabii sen bu konuyu araştıran, yazan bir gazetecisin. Arka planını da yakından bilen bir gazetecisin. Evet. Bugün konuşalım. İstersen önce bir geçmişe gidelim. Kürtler 9 Ekim'i çok önemli bir tarih olarak anıyor. Her yıl etkinlikler yapılıyor, yürüyüşler, basın açıklamaları yapılıyor. Nedir Kürtler için bu tarihin önemi?
Bu tarihin önemli birçok açıdan ele alabiliriz. Birincisi PKK lideri Sayın Abdullah Öcalan'ın 20 yıl boyunca kaldığı Suriye ve Orta Doğu sahasından çıkarılmasının yıl dönümüdür bu 9 Ekim. Bu çıkarılma Kürtler açısından nasıl bir öneme sahip ona dikkat çekmekte yarar var diye düşünüyorum. PKK mücadelesi Orta Doğu sahasında örgütleniyordu. Yani 1979 yılında, Temmuz ayının 1979'unda Öcalan Türkiye sınırlarını terk ederek önce Rojava Kürdistan'a, oradan da Lübnan'a, Filistin kamplarında bir süre kalmıştı ve 1986 yılında Beka kampında Mahsun Korkmaz Akademisi, onun öncülüğünde Mahsun Korkmaz Akademisi kurulmuştu. 86'dan 1992'ye kadar da bu Beka Vadisi'nde siyasi, askeri, toplumsal çalışmalarını yürütüyordu PKK lideri. Daha sonra Lübnan'a yönelik bir baskı gelişti 1992 yılında ve PKK o Lübnan sahasını kapatarak Suriye'ye geçti ve Suriye'nin başkenti Şam'da PKK liderinin kaldığı ve yönettiği, bizzat kendisini hem yönettiği hem dersler verdiği okullar açıldı. Bu okullarda PKK'nin militanları, öncü kadroları, savaşçıları, siyasi kadroları, askeri kadroları bir bütün olarak eğitiliyordu ve Türkiye sahasında, hem Türkiye Kürdistan'da hem de diğer Kürt bölgelerinde, Ortadoğu'daki diğer bir Kürt bölgelerinde, hatta Avrupa'ya ve diğer Ortadoğu ve dünyanın bütün birçok merkezinde bu kadrolar gönderiliyordu. Bu Suriye ve Şam'ın, yani Şam'ın böyle bir strateji Kürtler açısından, Kürt hareketi açısından bir önemi vardı. Ta ki 1998 yılına kadar.
Tabii Türkiye bütün bunlardan rahatsızdı. Özellikle Öcalan'ın Suriye sahasında bulunması, evet, ve oradan örgütünü idare etmesini rahatsızdı ve 98'de, evet, ne oldu? İşte Suriye bir ultimatum verildi. Sınıra askeri yığınaklar. Senden dinleyelim o süreci.
Evet, şimdi 98'den önce bir 96 ve 97 sürecine dikkat çekmekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü ilk kez aslında bu komplo dediğimiz, uluslararası komplo Kürt hareketine, Öcalan şahsında Kürt özgürlük hareketine yönelik gerçekleştiren komplonun en önemli aşaması 1996 yılında yapıldı. O dönem Türk Başbakanı Çiller'in yönetimindeki bir ekip, içinde Yeşil'in de olduğu bir ekip, Şam'da Öcalan'a yönelik bir suikast girişiminde bulundu. Bombalı saldırıda bulundu 6 Mayıs 1996 günü. Bu başarısız, Türk devletin başarısız operasyonunun ardından görüldü ki bu Öcalan Suriye'de imha edilemeyecek. Yani onların gözüyle imha edilemeyecek ve devlet dışı bırakılmayacak. Bu anlamda uluslararası güçler devreye girdi. Yani asıl 9 Ekim'e götüren sürecin ilk aşamaları, ilk taşları 1996 yılında örüldü. 96 yılından sonra kimi rivayetlere göre dönemin devlet başkanı, ABD devlet başkanı Clinton bizzat Yunanistan'ın başbakanı Simitis'i arayarak Yunanistan'ın devreye girmesini ve Yunanistan'ın deyim yerindeyse PKK'yı ve Öcalan'ı kafalamasını istediği böyle bir teori var. Bunu henüz doğrulamamışız. Çünkü daha sonraki süreçte 96'nın yazından itibaren Yunanistan'ın PKK ile ciddi anlamda temasları olduğunu görüyoruz. Yani bu koplumun başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü diğer aşamalarda göreceğiz ki gerçekten Yunanistan ta Kenya sürecine kadar Öcalan'ın kaçırılıp Türk özel kimlerine teslim edilmesine kadar süreçte Yunanistan önemli bir rol oynuyor. Bu süreç Clinton'un Smith'i aramasıyla gerçekleştiğine dair iddialar var. Şimdi bu 96 yazından itibaren Yunanistan Öcalan'la temas kuruyor. Yunan parlamenterler, hatta bakanlar düzeyinde, siyasetçiler düzeyinde Şam'da heyette görüşmeler yapılıyor. Öcalan birçok kez Yunanistan'a davet ediliyor bu milletvekilleri ve bu siyasetçilerin aracılığıyla. Ve Öcalan ve PKK kozunu Türkiye'ye karşı kullanıyor Yunanistan, o dönem Yunanistan yönetimi. Çünkü sen de bildiğin gibi o dönem Kardak krizi var. İşte adalar aynı şu anda günümüzde olduğu gibi Türkiye ve Yunanistan arasında ciddi krizler var ve bu krizlerde Yunanistan Öcalan ve PKK kartına sarılıyor. Ve 9 Ekim'den önce birkaç gün önce bu Yunan milletvekilleri zaten Öcalan'ı davet ediyor. Şimdi bu olayın Yunanistan ayağına. Şimdi diğer ayağına gelirsek 1998 yılında 30 Haziran 1998'de Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında yeni bir hükümet, koalisyon hükümeti kuruldu. Ve Yılmaz bazı aracılar, bazı siyasetçiler ve avukatlar veya isimler aracılığıyla PKK'ye mektuplar gönderdi ve barış çağrılarında bulundu, ateşkes çağrılarında bulundu. Öcalan da bu çağrılara cevap verdi 1998'in Temmuz ve Ağustos ayından itibaren. Şimdi bu 9 Ekim'in tam anlaşılması için şöyle bir hikaye anlatacağım, şöyle bir olay anlatacağım. Dönemin tanıkları da hala yaşıyorlar. Bunlardan birisi de gazeteci arkadaşımız Güney Aslan. Met TV'ye 1998'in Ağustos ayının ilk haftasında Met TV'de bir program yapılıyor. Bu programda Öcalan, madem ki Türk devleti, Türkiye yönetimi ciddi bu barış girişimlerinde ve bu ateşkes girişimlerinde, o zaman biz televizyon programına Türkiye'den bazı yetkililer katılsın. Ben çağrılarımı yapacağım, görüşlerimi açıklayacağım. Bir açık oturum, kamuoyuna açık bir şekilde, hem Kürt hem Türk kamuoyuna açık bir şekilde görüşlerimizi açıklayalım. Karşılıklı böyle bir temasta bulunuyor ve Türkiye tarafı bunu kabul ediyor. Ancak bu programda sizin ettiğim Ağustos ayının 6 Ağustos, yanılmıyorsam 6 Ağustos tarihli olacak programda Türkiye'den beklenen telefon, yani Öcalan, Sayın Öcalan'ın konuşmasından sonra beklenen telefon gelmiyor. Ve paravan bir ajans üzerinden daha sonra öğreniyoruz ki bu paravan ajans aslında direkt genel kurmayından gönderilmiş bir faks. O faks da aynen şöyle ifade ediliyor. Bu sorunun çözümü için, yani bu barış, Kürtler ve Türkler arasındaki bir barış için Öcalan bulunduğu yeri terk etmeli ifadesi yer alıyor. Öcalan bu faks direkt olarak canlı yayında Sayın Öcalan'a okunuyor ve Öcalan, benim bulunduğum yer sorun edilmemeli, buraya baskı yapılmamalı. Sorun Türk ve Kürt arasındaki, yani bu sorun PKK ve dönemin Türk hükümeti arasında çözülebilecek bir sorundur diye böyle bir açıklamada bulunuyor. Aslında bu gelen bu mesaj, Türkiye'de Ankara'dan gelen bu mesaj 9 Ekim'in en önemli işaretini teşkil ediyor. Şimdi daha sonra ise bu barış ve ateşkes girişimleri ete kemiğe bürünüyor ve 29 Ağustos 1998 akşamı yine Met TV ekranlarında Öcalan bir evden itibaren ateşkes ilan edildiğini duyuruyor. Hem Türk ve canlı yayında Türkiye'den de birçok Türk gazetecisi yer alıyor. Bu Türk gazetecilerin gidişi de
1 Eylül 1998 meşhur ateşkesi.
Ateşkesini, evet. Bu ateşkes, bu 29 Ağustos'taki panel, Met TV'de yayınlanan, canlı olarak yayınlanan panel niçin önemli? Çünkü Türkiye'den bizzat gazeteciler gidiyor. Aralarında ünlü gazetecilerin de değişik medya organlarında muhabirlerin de temsilcilerin de olduğu, hem Kürt hem Türk gazetecilerin yer aldığı bir panelde Öcalan bu ateşkesi ilan ediyor. Şimdi 1 Eylül'den hemen sonra ise aslında işin rengi belli oluyor. Çünkü dönemin Türk hükümeti, Mesut Yılmaz'ın başbakanındaki Türk hükümeti niyetini açıkça beyan ediyor. Barış asla olmaz, ateşkes yeterli değildir. PKK gelip teslim olmalı, Öcalan Suriye'yi terk etmeli şeklinde hemen 1 Eylül'den itibaren peydepey açıklamalar, baskılarının başladığını görüyoruz.
Ve aynı zamanda Suriye yönetimine, Şam'a yönelik de ciddi tehditler
ciddi de evet. Şimdi onlar senin söylediğin gibi askeri yanıtlar o Eylül ayının ortasından itibaren başlıyor. Ama ilk işaret 5 6 7 Eylül tarihlerinde Mesut Yılmaz'ın evet. önce Kürdün'e ardından İsrail'e yaptığı geziyle ortaya çıkıyor. Çünkü bu iki önemli ülke bu işte Ürdün ve İsrail Orta Doğu sahasında önemli bir istihbarata sahip. Öcalan'ın şayet Şam'dan çıkartılırsa nereye gidebileceği, yani Lübnan'a mı, Irak topraklarına mı, Irak Kürdistan'a mı, İran'a mı gitme ihtimali üzerinde duruyor. Ve Türk hükümeti bunun için Ürdün istihbaratından ve İsrail'in Mossad istihbaratından yardım istiyor. Böyle bir hazırlık yapılıyor 5-6-7 Ekim tarihlerinde. Daha sonra ise olayın başka bir boyutu da ABD'de cereyan ediyor. O dönem Washington görüşmeleri dediğimiz süreç KDP ve GNK arasında gerçekleşiyor ve 16 Eylül 1998 günü dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın bizzat katıldığı bir basın toplantısıyla KDP ve GNK arasında, yani KDP lideri Barzani, Mesut Barzani ve GNK lideri Canan Tarabay'ın da katıldığı basın toplantısında KDP ve GNK arasındaki soruların bittiği ve bir ortak yönetimde anlaşma yapıldığı deklare ediyor bu basın toplantısında. Şimdi bu Washington Anlaşması niçin önemli? Çünkü Washington Anlaşması'nın taraflarından bir tanesi İngiltere, diğeri Türkiye ve dönemin Türk hükümeti. Bu anlaşmaların en önemli bir ayağı KDP Türkiye'ye şu şartı soruyor anlaşmalarda. Daha önce Dublin'de ve hatta Ankara'da yapılan KDP ve YNK arasındaki görüşmelerde en önemli maddelerden birisi PKK güçleri Irak Kürdistan'ı terk etmeli. Yani böyle bir ifade üzerinde anlaşılıyor ve buna bu Washington Anlaşması 16 Eylül'de ilan edilen anlaşmayla birlikte KDP ve YNK'nin PKK güçlerine yönelik baskısı da böylece hayata geçmiş olur. Çünkü evet. bunu niçin anlatıyorum? Çünkü uluslararası hem olayın içinde uluslararası güçler var, ABD İngiltere'nin olduğu güçler var. Diğer tarafında KDP ve YNK'nin Öcalan'ın Güney Kürdistan'a yani Irak Kürdistan'a çıkma ihtimali dahilinde buraya da baskı yapılma hesaba katılıyor.
Ve Öcalan 9 Ekim'de evet. karar veriyor.
Evet karar veriyor. Ama 9 Ekim'den önce birkaç tane daha önemli gelişme var. Ona da dikkat çekmek istiyorum. 17 Eylül'de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş Suriye sınırına gidiyor. Orada açıkça sen söylediğin gibi Suriye'yi tehdit ediyor. Suriye'ye eğer Öcalan çıkmazsa biz Suriye'yi işgal edeceğiz, Suriye'ye saldıracağız şeklinde beyanlar yapılıyor. Ardından bunun 1 Ekim günü meclisin açılış konuşmasını yapan dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de benzer şekilde düğmeye basıyor ve Suriye'ye ve dönemin Hafız Esad yönetimini açıkça tehdit ediyor. Ardından 1 Ekim'de aslında bu 9 Ekim'e giden en hareketli günler 1 Ekim'de 9 Ekim tarihleri arasında yaşanıyor. Çünkü araya başka aktörler de giriyor. Bir tanesi dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek. 4 ve 5 Ekim'de önce Suudi Arabistan'a, ya rota çok önemli o yüzden anlatıyorum. Önce Suudi Arabistan'a, ardından Şam'a, ardından Ankara'ya gidiyor ve Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'ın işbirliğinde böyle bir mutabakata sağlanıyor. Bu mutabakatın en önemli ayağı Öcalan ya imha edilecek Suriye'de, onların deyimiyle, ya Suriye'den çıkartılacak, 3. seçenekle yakalanıp Türkiye'ye teslim edilecek. Böyle bir anlaşma yapılıyor 4-5-6 Ekim tarihleri arasında. Şimdi daha sonra Sayın Öcalan'ın savunmalarında ve açıklamalarında görüyoruz ki bu 9 Ekim tarihinden önce birkaç gün önce de yani bir tatbikat hazırlığı da var. ABD'nin de içinde bulunduğu, NATO'nun da içinde bulunduğu İskenderun'a ABD askerleri 10 bin civarında ABD askeri yerleştiriyor İskenderun'a. Ve Akdeniz'de de Tornado füzelerinin içinde bulunduğu gemiler Akdeniz'de hazır hale getiriliyor. Yani olayın şayet Öcalan çıkmazsa, Suriye 9 Ekim akşamı çıkmazsa bulunduğu yerler Akdeniz'deki gemilerden, savaş gemilerden atılacak Tornado füzeleriyle vurulacak. Böyle bir hesap yapılıyor. Şimdi kendisi ise daha sonraki savunmalarında o günü şöyle anlatıyor. Bana işte Suriye yetkilileri bana iki yer illa iki nokta tespit ettiler. Bu iki noktada ya gidip seni güvenli bir yere götüreceğiz dediler Suriyeli yetkililer. Fakat kendisi ben bunun bir oyun olduğunu fark ettim ve ben 9 Ekim günü bana söylenen iki yere de gitmedim. Daha sonra bu yerlere zaten baskınlar yapılıyor. Öcalan orada aranıyor ve bulunamıyor. Yani o olayın muhatabı olan Türk yetkililerine Suriyeliler biz Öcalan'ı o gün aradık. Bugün yani gün boyu arıyoruz bu nokta, iki noktada. Ama kendisi buraya evet. gelmedi ve Suriye sahasını terk etti. Terk edip 9 Ekim günü öğlen saatlerinden itibaren önce Atina'ya ya ulaşıyor. Atina'da, çünkü niye Atina önemli? Daha önce az önce söylediğim gibi Atina'da Yunanlı milletvekilinin davetiyle evet. bir davet gerçekleşiyor. Fakat Atina'da beklediği atmosfer, beklediği hava yok. Öcalan'a bizzat derhal 5 saatiniz var. 5 saat içinde burayı terk etmeniz gerekiyor deniliyor Yunanlı makamlar. Ve Öcalan mecburen bir yönünü Rusya'ya çeviriyor. Rusya'da yaklaşık 66 gün boyunca kalıyor. 9 Ekim'den 12 Kasım gününe kadar. Burada da işte sen de söylediğin gibi programın başında orada iltica talebinde bulunuyor. Duma, yani Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma Öcalan'a oy, neredeyse birkaç milletvekili hariç oy birliğiyle Öcalan'ın iltica talebini kabul ediyor. Şimdi bu Moskova'ya ve Rusya'ya da bu Kürtlere yönelik gerçekleşen, yani Kürtler, Öcalan şahsında Kürtlere yönelik gerçekleşen bu komploda önemli bir ayak oluşturuyor. Çünkü o dönem Rusya ile Türkiye arasında birçok ekonomik siyasi anlaşmalar imzalanıyor. Aynı Öcalan üzerinde nasıl ki Yunanistan bu kozu kullanıyorsa, kullandığını söylediysek az önce, aynı şekilde Öcalan'ın o 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan akşam Rusya barışından itibaren de Rusya ve Türkiye arasında ciddi pazarlıklar, ciddi anlaşmalar yapılıyor. Bu anlaşmalar sonucunda Rus yönetimi Öcalan'a baskısını artırıyor ve Öcalan gönlünü İtalya'nın başkenti Roma'ya çevirmek zorunda kalıyor. 12 Kasım. Avrupa Birliği. Evet. Sen de söylediğin gibi bu nokta çok önemli. Çünkü ilk kez bu başkentler arasındaki trafikte ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesi ve aynı zamanda bir NATO ülkesine ayak basıyor Öcalan. Ve 12 Kasım 1998 günü ayak bastığında başka bir sahte pasaport da havaalanında uçağa indiğinde, bindiği uçak indiğinde direkt İtalyan polislerine gidip ben Abdullah Öcalan'ın ülkenize iltica etmek istiyorum diyor. Yapılan hemen orada bir gözaltına alma süreci yaşanıyor. Çünkü Öcalan'a yönelik 1990 yılından itibaren Almanya'nın çıkarttığı, Almanya'daki bazı şiddet olayları ve cinayetlerden dolayı Öcalan'ın hakkında yakalanma kararı çıkartılıyor. Çıkartıldığını görüyor İtalyan polisleri ve olayın muhatabı Alman makamlarına haber veriliyor o akşam, 12 Kasım akşamı.
Hatta yakalama kararı olduğu için mi Alman makamlarına bildiriliyor?
Bildiriliyor çünkü evet. Çünkü bu Almanya ve İtalya arasında ya zaten herkisi Avrupa Birliği ülkesi, hem de aynı zamanda suçları iade etme anlaşmaları çok aktif şekilde evet. Yürürlükte. O dönemde olduğu gibi bu dönemde de zaten senin bildiğin gibi. Ve direkt o Alman makamları devreye giriyor. O akşam işte 12 Kasım'ı 13 Kasım'a bağlayan sabahdan itibaren olayın ve Öcalan'ın Roma'dan çıkışına kadar olayın en önemli aktörü Almanya oluyor. Çünkü Almanya bir şekilde Öcalan'ın iadesi için girişimlerde bulunuyor. Dosyası hazırlanıyor ve 16 Kasım günü Alman Federal Başsavcılığı bu tutuklama kararını güncelliyor. Daha önce 90'lı yılında verdiği tutuklama kararını güncelliyor ve hükümete gönderiyor. Dönemin Schröder hükümetine gönderiyor ve İçişleri Bakanı, o dönemin Alman İçişleri Bakanı Otto Schily de Roma'ya gidip iade etme süreci için çalışmalar, girişimlerde bulunuyor. Şimdi bu Almanya ayağında da göreceğiz ki ABD de devreye giriyor. Yani ABD aslında birçok ABD yönetimi, dönemin ABD yönetimi, Bill Clinton yönetimi bu 9 Ekim'den 15 Şubat'a kadar olan süreçin kritik evrelerinde, kritik aşamalarda açıklamalar bulunuyor. Evet. Direktifler veriyor olayın muhataplarına, Öcalan'ın bulunduğu başkentlere direktifler veriyor ve o dönemde ABD'nin Beyaz Sarayı sözcüsü şöyle bir açıklama yapıyor. Almanya, Türk Öcalan suçludur, yargılanmalıdır. Öncelikli talebimiz Almanya'dır. Ama Almanya olmasa bile İtalya Öcalan'ı Türkiye'ye de iade etmeli. Yani olay İtalya, Almanya ve Türkiye bu kendi arasında bu Öcalan krizini, tırnak içinde söylüyorum, çözmesi gerekir şeklinde bir Beyaz Saray'ın böyle bir açıklaması
bir,
oldu.
Bir yerde aslında başta bölgesel bir sorunken, yani Türkiye ile Şam arasındaki bir sorun olarak konuşulurken Avrupa sorunu ve Avrupa sorunundan dünya sorunu haline geliyor.
Kesinlikle.
Bu
evet.
Diplomasi, aynı zamanda diplomasi trafiği de yaşanıyor. Peki
aynen.
Sonra ne oldu? Almanya'ya girmedi diye biliyoruz.
Evet. Evet, şöyle evet, o dönemde aynı zamanda Dalema'ya yönelik, yani dönemin İtalya Başbakanı Massimo Dalema'ya yönelik de çok ciddi baskılar var. Senin de hatırladığın gibi, bildiğin gibi veya senin izleyicilerin de bildiği gibi İtalya'ya yönelik çok bir linç kampanyası başlatılıyor. Türkiye'de İtalyan malları boykot ediliyor, İtalyan sebze, meyveleri yerlerde sürükleniyor, çiğneniyor, ayaklar altına alınıyor. Böyle bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kalıyor İtalya. Çok ciddi bir sıkışmışlık haline geliyor Massimo Dalema hükümeti ve Dalema soluğu dönemin başkenti dönemin Almanya'nın başkenti Bonn'da alıyor. Şöyle derler, 26 Kasım günü bir görüşme gerçekleştiriyor. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Schröder Öcalan'ın iadesini kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Çünkü ülkede, Almanya'da bulunan yoğun Kürt ve Türk nüfusundan dolayı ortaya çıkabilecek şiddet ve kaostan dolayı böyle bir girişimde böyle bir girişimi yapamayız diyor Başbakan Schröder. Yani bir şekilde bu açıklamayla, 26 Kasım'daki açıklamanın ardından İtalya'nın yalnız kaldığını görüyoruz. Yani çünkü İtalya'nın umudu Almanya ile birlikte veya diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Öcalan'ın Avrupa'da tutulması, yargılanması, eğer suçluysa yargılanması ve barındırılması bir şekilde.
Yani İtalya iade etme taraftarı değil mi diyorsun dönemin İtalya hükümeti taraftarı?
Yani dönemin evet, Türkiye iade talebi kesinlikle zaten reddediliyor. Onu da söylemekte yarar var. Türkiye'de o dönem idam cezasından dolayı İtalya Başbakanı Massimo Dalema, yani Öcalan'ın İtalya'ya ayak basmasından hemen sonra yaptığı ilk açıklamalarda bunu açıkça söylüyor. Yani Türkiye'deki idam cezasından dolayı Öcalan'ı Türkiye'ye iade etmeyeceğiz. İade gerçekleşecekse de bunu Almanya yapabiliriz diye İtalya hükümeti tavrını, pozisyonu alıyor.
Ama Almanya'da kimi çekingenlerinden dolayı Türklerle evet. olan, Türkiye'yle olan ilişkilerinden ve Almanya'da yaşayan ciddi bir Türk nüfusu var. Milliyetçi aynı zamanda. Zaten bu hiç değişmedi. Bir toplumsal olaylardan ve Türk devleti olan ilişkilerinden dolayı da kabul etmiyor.
Evet.
Ne oldu sonra?
Burada aslında parantezde bir tarihin bir ironisi de dikkat çekmek istiyorum. O dönemde Kürt hareketi, Avrupa'daki Kürt hareketi, Kürt kitlesi, Almanya nasıl Öcalan'ı isteyebilir, iade talebinde bulunuyor, nasıl yakalayıp iade edip cezaevine atacak diye Almanya'ya yönelik protesto eylemleri gerçekleşiyor. Yani bu 12 Kasım'dan 26 Kasım'a kadarki olan süreçte. Evet. Daha sonra İtalya'nın yalnız kalmasından ve Dalema'nın sıkışmasından dolayı bu sefer tam tersine 180 derece değiştirerek niye Almanya Öcalan'ı kabul etmiyor, liderimizi kabul etmiyor, peki liderini kabul etmiyor şeklinde eylemler, evet. gösteriler yapıyor. Yani bu da aslında evet. bir kafa karışıklığı da çok evet. ciddi bir kafa karışıklığı da var.
Evet, biraz süreci hızlandırırsak evet. çünkü malum programda bir süresi evet. var. Biraz hızlandırırsak sonra Kenya süreci başlıyor.
Evet, 15 Aralık. Evet, aynen. 16 Ocak günü Sayın Öcalan Dalema'ya bir teşekkür mektubu bırakarak İtalya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Önce Moskova'ya, Moskova'da belli bir süre kaldıktan sonra önce tabii bu Moskova süreci de aslında ikinci bir Moskova süreci de önemli. Çünkü Rusya Öcalan'ın Rusya'da olmadığını, Rus yetkililer Öcalan'ın kendi topraklarında olmadığını açıklıyorlar ilk birkaç gün veya birkaç hafta zaman diliminde 15 Ocak'tan 30 Ocak tarihleri arasında. O dönem 7 günlük bir Tacikistan serüveni de yaşanıyor Öcalan'ın. Çünkü dönemin başbakanı, pardon, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 21 Ocak'ta
Tacikistan kaç gün dedin?
7 günlük bir Tacikistan. Çünkü Tacikistan niçin önemli? ABD yönetimi tekrar devreye giriyor. Rusya aynı İtalya süresinde olduğu gibi Rusya süresinde ikinci kez devreye giriyor ve kesinlikle Rusya Öcalan'ı yakalayıp Türkiye'ye iade etmeli diyor ABD yetkilileri. Şimdi bunun için de Madeleine Albright 20 tarihi yanılmıyorsam 21 Ocak tarihinde olacak. 21 Ocak günü Rusya'ya gideceğini açıklıyor. 26 Ocak tarihli bir gezi için. Ve 21 Ocak günü Rus yetkililer Öcalan'ı gizlice Tacikistan'a götürüyorlar Tacikistan'ın başkenti.
Daha sonra Tacikistan'a götürülüyor.
Evet, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarından alınıp askeri bir kargo uçağıyla Tacikistan'a götürülüyor. 7 gün orada tutuluyor. Niçin orada tutuluyor? Çünkü Madenli Arbayt geldiğinde, ABD yetkilileri geldiğinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya, Öcalan bizim topraklarımızda değildir diyecekler. Bunun için bir hazırlık yapıyorlar. Ya da ikinci bir teori ise pazarlığın payını yükseltmek. Yani karşılığında ABD, evet, Avrupa'dan ve Türkiye'den alacaklar karşılığını.
Tabii devletler arası ilişkilerde devletler arası çıkarlar ön planda her zaman.
Ön planda. Tacikistan'da evet. Öcalan'a da şu deniliyor. Biz seni bir süre orada tutacağız. Hatta kimi teori, kimi bilgilere göre de Karabağ'a götüreceğiz. Ermenistan ve şu anda savaş halinin olduğu Karabağ'a götüreceğiz. Orada eğer memnun kalmazsan İran üzerinde de Irak, Kürdistan topraklarına geçebilirsin şeklinde Rus yetkililer Öcalan'a teminat veriyorlar.
Fakat ama, ne oldu?
Ve bu sözler gerçekleşmiyor. 29 Ocak günü 7 günlük bir 29 Ocak'tan günü tekrar Öcalan Moskova'ya getiriliyor. Moskova'da kesinlikle Rus yetkililer burada kalamazsın. Buraları derhal terk etmelisin baskısıyla karşı karşıya kalıyor Öcalan ve tekrar Yunanlı dostlar üzerinden tekrar Yunanistan süreci başlıyor. İkinci bir Yunanistan süreci başlıyor ve o 1 Şubat günü Yunanistan'a Yunan talepte bulunduğu bir Yunanlı dost üzerinden eskiye bir Yunan amiral üzerinden Yunan istihbaratı devreye giriyor ve Yunan istihbaratı bir kendi elemanını Moskova'ya gönderip onu Yunanistan'a getiriyor. Fakat orada o işte bu 1 Şubat tarihli çok kritik bir sürece denk geliyor. Öcalan'a biz seni Güney Afrika'ya götüreceğiz ya da bir başka bir Afrika ülkesine götüreceğiz sözü veriliyor. Ve Korfu Adası'ndan kalkan bayraksız, yani Öcalan daha sonra bunu savunmalarda ayrıntılı olarak anlatıyor. Bayrağı bayraksız, uçuş numarası olmayan, seri numarası olmayan bir uçakla, kendisi bunu Gladio uçağı olarak tanımlıyor. Çünkü İsviçre'den kiralanmış bir uçakla, VSI'nin organize ettiği belirtilen bir uçakla bu Gladio uçağına bindirilip Nairobi'ye doğru yola çıkartılıyor. Havadayken Öcalan'a biz Nairobi'ye gideceğiz deniyor. Aslında yerdeyken, Korfu Adası'ndayken biz seni Güney Afrika'ya götüreceğiz. O dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Mandela iltica talebinizi kabul etti deniliyor Yunanlı istihbarat birimleri. Çünkü o en son seçenek de Güney Afrika ve Mandela temsilcileriyle de Brüksel'de bazı görüşmeler yapıyor. Kürtlerle ve PKK yetkileriyle, dönüm PKK yetkileriyle ve Güney Afrika yetkileriyle. Yani Öcalan bu Güney Afrika ayağından asla haberdar. Fakat havadayken biz seni Güney Afrika olmadı. Biz Kenya'da soluklanacağız, birkaç gün kalacağız. Tekrar Güney Afrika için devreye gireceğiz.
Evet. Kenya'ya gidildi ve biraz hızlandırırsak.
Evet.
Çok detay var. Evet.
Bu 129 gün, yani bu 9 evet. Ekim'de başlayan 129 günlük sürecin en önemli ayağı 1 Şubat'ta başlıyor. Peki 1 Şubat'ta Kenya'ya inildikten sonra birdenbire tekrar CIA ve Mossad devreye giriyor.
Şunu direkt ben sorayım. Bunun yanıtı varsa sen de.
Evet.
Yani Kenya'da gerçekten Türk timleri mi yakaladı? Yoksa kim yakaladı?
Şimdi bu sorunun cevabını aslında şöyle. Bu sorunun cevabı niçin Kenya'da aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Kenya'nın seçilmesi tesadüf değildir. Kenya'da ve Tanzanya'da 1998'in Ağustos aylarında, yani bu Şubat'tan yaklaşık 6-7 ay önce çok ciddi bir terör saldırıları gerçekleşiyor Kenya başkenti Nairobi'de ve Tanzanya'nın başkentinde. Evet. Bu terör saldırıları El-Kaide'nin aslında 11 yıl önce yaptığı ilk ciddi saldırılar, terör saldırıları. Bu saldırıların ardından CIA Nairobi'ye resmen üst kuruyor. Ve Nairobi'nin seçilmesi de Öcalan'ın da buraya, yani bütün bu serüvenler Roma'dan, Moskova'dan, Tacikistan'dan, Yunanistan'dan, bütün bu haritayı gözlerine aldığımızda, bütün bu ülkelerdeki bu güzergahtan sürüklenip Nairobi'ye götürülmesi tesadüfi değildir. Yani böyle bir olaya genişçe baktığımızda buranın tesadüfi seçilmediğini görüyoruz.
Çünkü tamam, orada seçildi, evet.
Seçildi. CIA ajanları, evet, dediğim gibi çok aktif, Mossad ajanları çok aktif. Burada 11 Şubat'tan 14 Şubat gününe kadar Sayın Öcalan'a çok ciddi bir baskı uygulanıyor. Bulunduğu Yunanistan Büyükelçiliği'nin misafirhanesinden misafirhanesini terk etmesi yönünde baskılarla karşı karşıya kalıyor. Ve o en son 15 Şubat günü öğleden sonra, yani akşam saatlerine doğru Kenya polisi, Kenya istihbarat şefi, bizzat Kenya istihbarat şefinde katıldığı bir operasyonla ve Yunan büyükelçiliğine baskın yapıyor. Kenya istihbaratı ve polisi onu zorla oradan çıkartıyor. Aslında kendisine de şu söyleniyor. O, yani ortada birkaç detay var. Onu da anlatmakta yarar var diye düşünüyorum.
Kısaca lütfen detaylar. Kısaca. Çok
evet. Yunan istihbaratı, o dönemin yanında bulunan Kalandris, Yunan istihbaratından binbaşı statüsündeki Kalandris bizzat devreye girerek Öcalan'a işte uçağın hazır, zorluk çıkartma, biz seni Hollanda'ya götüreceğiz. Hollanda işte yeşil ışık yaktı senin oraya ayak basman için. Böyle bir tezgahla karşı karşıya kalıyor 15 Şubat akşamı. Bu süreçte kendisi işte zorla Kenya istihbaratının bulunduğu araca bindiriliyor. Diğer arkadaşlarından ve Yunan Büyükelçiliğinden ayrı olarak ayrı tutuluyor ve bu bindirildiği araba havaalanında bekleyen uçağın kapısına kadar götürülüyor. Burada uçağın içinde şimdi kimler var? Onu karşılayanlar kimler? Bu soru gerçekten hala bir muamma. Yani senin soruna tam cevap veremiyorum. Oraya geleceğim. Evet.
Çünkü bu havalanında bekleyen kimin uçağı?
Şimdi Türk tarafı bizim uçağımız, Cavit Çağlar'ın uçağı deniliyor. Cavit Çağlar, çünkü bu uçak 4 Şubat günü CIA ve MIT arasında, Ankara'da bir dönemin MIT müsteşarı Şengel Atasungur arasında bir protokol imzalanıyor. Öcalan'ı size teslim edeceğiz ama onu öldürmeyeceksiniz, sağ yakalayacaksınız ve yargılayıp cezaevine atacaksınız deniyor. Böyle bir protokol imzalanıyor CIA ve MIT arasında. Zaten daha sonra...
Yağ mı yoksa bu bunun...
Bu protokolün yani aslında ne bir iddia ne bir gerçek, yani bunu bilemiyoruz. Ama bu evet. iddia yani gerçek olduğunu ispatlayacak somut bir belge yok. Ama iddia olduğunu da belgeleyecek somut bir karşı tez yok.
Karşı tez
yok. Çünkü daha sonra Ecevit, dönemin başbakanı Ecevit bize 4 Şubat'ta haber verildi. 4 Şubat'ta mekanizmayı harekete geçirdik.
O bitenlerden haberdar değil.
Haberdar da ve başka bir sonraki açıklamada ABD niye bize Öcalan'ı teslim etti? Biz anlamadık diyecek.
Tabii orada çok tartışıldı.
Çok tartışıldı bir açıklama.
Çok evet. tartışıldı. Peki uçakta dedin, uçakta kısaca kimler vardı dedin, oraya dikkat çekmek istedin.
Şimdi uçakta Öcalan'ın, Sayın Öcalan'ın savunmalarında okuduğumuz kadarıyla, anladığımız kadarıyla kendisini işte sarışın, mavi gözlü, iri yapılı timler karşılıyor. Çünkü bu oyunun, bu Hollanda tezgahını diyeyim. Çünkü o Hollanda uçağına binecek diye kafasında kurguladığı için karşısında böyle bir Türk ekibinden böyle bir sarışın Avrupalılara benzeyen bir Türk ekibinden bir eleman da çıkartılmış olabilir. Yani onu bilemiyoruz. Fakat veya CIA ajanları da olabilir. Onu da bilemiyoruz. Çünkü o akşam 15 Şubat akşamı uçak kaldıktan sonra kendisi yine İsrail'de indiğini, Mısır'da indiğini belirtiyor. Çünkü niye Mısır, yani en azından niye Mısır? Çünkü piramitleri gördüğünü söylüyor. Yani piramitlerin üzerinden uçuklarını söylüyor savunmalarında Öcalan. Böyle bir yani Kenya'dan sonra, Nairobi'den sonra başka istasyonların da olup olmadığına dair böyle bir muamma da var aslında. Ama uçağın kendisi, yani daha doğrusu Cavit Çağlar'ın Türk MIT'ine kiralık olarak verdiği uçak aslında 6,5 saatlik uçuşa sahip yetenekteki bir uçak. Yani Nairobi'den direkt Türkiye'ye kadar gelebilecek bir uçak.
Onu tam olarak aslında bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Evet. Peki. Yani Öcalan Mısır'da mı teslim alındı? Çünkü Mısır önemli bir, 9 Ekim'den itibaren Mısır bu sürecin en önemli başkentlerinden, en önemli istasyonlarından birisi. İsrail'de mi? Çünkü İsrail'de aslında en önemli ayaklarından birisi. Yani bu Öcalan'ın bu tezini, bu savunmadaki bilgiyi güçlendiren birçok argüman var elimizde.
Hemen birkaç sorum daha olacak. O yüzden evet. biraz hızlandırırsak evet. iyi olur. Öcalan'ın esir düşmesiyle Kürt meselesi nasıl etkilendi? Neler değişti? Örgüt bazında yani Kürtler açısından, Kürt legal siyaset açısından kısaca özet olarak
evet. Yani büyük bir şok, yani öncelikle büyük bir şok oldu bütün hepimiz evet. için, bütün Kürt hareketine gönül veren Kürt kitlesi için. Çok büyük bir şok oldu, çok büyük bir öfkeye neden oldu. 15 Şubat 1999 ve 16 Şubat Ecevit'in Abdullah Öcalan 16 Şubat saat 10'da kameralara yaptığı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir açıklamasından sonra büyük bir öfke patlaması oldu. Serendanlar oldu. Bütün dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Avrupa'da, Türkiye metropollerinde çok büyük şiddet eylemleri oldu. Böyle bir öfke patlamasıyla karşı karşıya kaldık. Yani çok büyük aslında bir kırılma oldu Kürtler için. Bir öfkeye neden oldu. Ancak Sayın Öcalan'ın İmralı'ya götürüşünden ve yapılan göstermelik yargılamasından sonra da takındığı tutum, aldığı pozisyon aslında bu kırılmayı bir şekilde onardı veya bir uçurumun kenarından, yani bu Kürt evet. hareketinde ve PKK'nın öncülündeki Kürt Özgürlük Hareketi'nde bir şekilde Hayır. uçurumun kenarından korudu veya direksiyonu başka bir evet. yere
Peki,
savundu
zaman,
ve demokratikleşme süreci başladı.
Yani o zaman aslında bu demokratikleşme süreciyle ilgili de sorumu sorayım.
Evet.
Kürt sorununda Öcalan'ın çözüm önerileri özetlersen nedir? Bunlar şu anda geçerli olan o dönemde şu an nedir çözüm önerileri Kürt meselesinin çözümü konusunda?
Aslında bu önerilerini sadece İmralı'da değil hem Şam'da daha sonra özellikle Roma'da yaptığı açıklamalarda, Roma'da uluslararası ajanslara verdiği röportajlarda metin üzerinden Kürt halkına yaptığı konuşmalarda bunu açıkça görüyoruz. Yani bu konuşmalar ve bu çağrılar aslında İmralı'dan çok farklı değil. O zaman da savaşın bitiminden kör bir şiddetin olduğunu söylüyor. Savaşın bitmesi gerektiğini, Kürtler ve Türkler arasında süren bu yüzlerce yıllık çatışma ve savaş sürecinin sona erdirilmesine, barıştan, kardeşlikten bahsediyor. Yani bu süreç aslında İmralı'da değil, daha çok 1998'in yazından itibaren başladı diyebiliriz. Bu somut olarak aslında bir Kürtlerin yaşadığı ülkelerde bir kültürel hakları, kültürel siyasi ve toplumsal haklarının tanınmasını istiyoruz yani Sayın Hocam. Yani o dönem son 22 yıllık süreçe baktığımızda aslında bunu bir bütün olarak açıkça beyan ediyor. Açıkça hem savunmalarında hem açıklamalarında hem de daha sonraki yürüttüğü, bizzat kendisini yürüttüğü çözüm ve barış süreçlerinde yani hem Türk Devlet Temsilcileriyle veya 2013'ten itibaren başlayan çözüm süreciyle birlikte bunu daha da somutlaştırarak, daha da ete kemiğe büründürerek böyle bir sürece öncülük etti Sayın Öcalan ve bunu bu anlamda ortaya çıkacak veya önümüzdeki süreçlerde ortaya çıkabilecek en önemli barışın mimarlarından birisi de şüphesiz kendisidir, kendi tezleridir.
Peki, çözüm sürecinde aslında bu barışa biraz da yakındık diyebiliriz.
Evet,
yani
evet.
Nevroz, meşhur Diyarbakır Nevroz'undaki o silahlara veda çağrısı, ben bizzat Diyarbakır'da Nevroz alanındaydım. Evet. Gazeteci olarak oradaydım ve tanık ettiğim o atmosfere, o havaya, o barış özlemine hakikaten herkesin ihtiyacı vardı. Demokrasi talebinin, isteyenlerin, bütün Türkiye'deki bütün toplumun, aslında tüm halkların bir barış özlemi orada dile gelmişti ama maalesef birdenbire her şey değişti. Rojava'daki gelişmeler, Türkiye'nin kendi iç yapısındaki devlet değişimi, devlet yapısının değişmesi, yeni rejimin inşa edilmesiyle birlikte yeniden tekrardan savaş yıllarına döndük ve Türkiye şu anda maalesef bir savaş konseptini yürütüyor. Son soru olsun. Lütfen cevap da kısa olursa evet. Çok iyi olur. Çünkü artık bayağı uzadı podcast'imiz. Öcalan'ın serbest kalması durumunda tabii ki bu olasılık, belki çözüm sürecinde daha fazla bu olasılık dahilindeydi ama şimdi biraz mevcut rejime baktığımız zaman daha zor gözüküyor ama yine de Öcalan'ın serbest kalması durumunda Türkiye, Kürtler ve bölge açısından durum nasıl değiştirir bu durum? Ya da yeniden diyalog diyelim aslında. Aslında şu anda İmralı kapıları kapalı. Aslında soruyu bu şekilde güncelleyin, düzelteyim ben. İmralı kapısının açılması bölgeye nasıl yansır?
Yani bölgedeki, evet, bölgedeki özetle bölgedeki bütün sorunların aslında hem kaynağı hem de çözümün de en açık göstergesi olacak İmralı'nın kapılarının açılması. Yani birbirine bağlı durumda. Kürtlerin statü elde etmesi Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde statü elde etmesi Öcalan'ı özgürleştirecek. Öcalan'ı özgürleştirmesi de aynı zamanda Kürtlerin statü elde etmesi anlamına geliyor. Yani birbiriyle bağlantılı, birbiriyle iç içe geçmiş bir durum yani. Kürtlerin statü hakkıyla Öcalan'ın özgürlüğü. Bu anlamda yani bu çok çok büyük bir yüzyılın gelişmesi olabilecek. Bir sürecin kapısını açabilir yani İran'ın kapılarının açılmasıyla birlikte.
Peki bu da son sözler olsun. Evet. Gazeteci Perver Yaş, çok teşekkürler.
Bir şey değil, teşekkürler. Ben teşekkür ettim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.